Ayrım 7.
Sadece mutlu yıllardan söz ediyorum. Asla geçmişten değil. Onun yanında durmadan hayali bir albümün yapraklarını çevirir gibiyim. O da en ufak bir söz söylemeden, en küçük bir heyecan göstermeden bakıyor. Ne sevinç, ne şaşkınlık, ne geçmişin özlemi. Hiç. Bazen belki de uyuşukluğu sayesinde hayatta kaldı diye düşünüyorum. Evet, uyuşukluk. Diğerlerinin istekleri, emelleri, tutkuları, ümitleri vardı. Ve kendilerine uygulandığında onları paramparça etmişlerdi. Dayımın böyle şeyleri yoktu. Hiçbir beklediği yoktu. Kendisine sunulanın dışında şansı vermiş ki kimse onu ölümle sunmadı. Bugün ailemden kalan tek varlık o. Benim için yaşlı bir akraba mı yoksa ihtiyar bir evlat mı bilemiyorum. Galiba her ikisinden birer parça. Kampa atılanlarla meşgul olan bir dernek aracılığı ile onu bulduğumda bundan sonra ne yapmak istediğini sordum. Artık Gaza dönmesi söz konusu değildi. Filistin'e gitmek istedi. Onu götürüyorum. Onu şu anda otelin terasına bir duble viski ile baş başa bıraktım. Barmenle dostluk kurdu. Bu sabah onları uzun bir konuşmaya dalmış buldum. Oysa benimle olduğunda konuşacak pek bir şey bulamaz. Savaştan önceki kadın şapkalarından ve imbikten daha iyi geçirilmiş viskiden söz ediyor olmalılar. Clara kendisini bizim eve götürecek birini bulmakta hiç güçlük çekmemişti. Sanırım bu kentte seni herkes tanıyor. Ona dönüşümden, karşılanmamdan, hakkındaki küçük efsaneden söz ettim. Benden çok heyecan gösterdi. Ne güzel bir serüven. Omuzlarımı siktim. Sonra birlikte eski muharipler gibi anılardan söz ettik. Gezintimiz bir saatten fazla sürdü. Günler ve geceler boyu en ufak bir yorgunluk hissetmeden yürüyebilirim. Kendi hakkımızda, tarihin çevrilen ve açılacak olan sayfaları hakkında, dünyanın gidişatı hakkında söylediğimiz her söz bizi birbirimize yakınlaştırıyordu. 4 yıl önce aramızda bir mesafe olduğu halde birbirimize sarılmış gibiydik. Oysa ellerimiz bile birbirimize ancak dokunuyordu. O an seni seviyorum diyemedim. Ne kendime ne de tabii ki ona. Yaşlı birinin bunu söylemesi belki gülünç gelecektir. Delice bir aşkla tutulduğum her halimden belliydi ama sözcükler aklıma gelmiyordu. Böyle zamanlarda sizinle alay bile etse de ya da kötü bile düşünse aşkı söyleyeceğiniz bir sırdaşa ihtiyacınız vardır. Kendi kendinize cevabı belli olan soruyu sorabilmeniz için. Saatine baktı. Sanki damarlarımı kopartmıştı. Kalbim gerçekten acıyordu. Yalvarır gibi henüz değil dedim. Yürümeye, konuşmaya devam etti. Birkaç dakika sonra yeniden saatine baktı, durdu. Dayımı uzun süre yalnız bırakamam. Seni de içeriden bekliyorlar. Evin giriş kapısına gelmiştik. Ziyaretçiler gelmeye devam ediyorlardı. Onların önünde öpüşemedik bile. Fransa'da değildik. Sadece elini sıktım. Sonra arkasından baktım. Salona dönüp babamın yanına oturdum. Ben yokken gelmiş ve şimdi odada çepeçevre oturmakta olanlar beni öpmek ve tazede bulunmak için art arda yanıma geldiler. Kafam başka yerdeydi ama her birine nazik davranmaya çalıştım. Tabii ki onu düşünüyordum. Geçirdiğimiz nefis anları yeniden hayalimde yaşamak ve gidişini üzülmekle yetiniyordum. İçimdeki bir öfke yükselmekteydi. Kendi kendime ilk seferinde her birimizi kendi yolumuza gittik. Tekrar buluşmak için kadere güvendik diyordum. Savaş zamanıydı. Gizlenmek gerekiyordu. Başka türlü yapamazdık. Bugün ise mucize eseri birbirimizi bulmuştuk. Ve kendimizi yeniden kaderin ellerine bırakıyorduk. Ya kader bizden yana olmazsa, ya Clara'yı bir daha göremezsem. Onun böyle gitmesine seyirci kalmakla akılsızlık etmiyor muydum? Bir tokalaşma ve hayatım, mutluluğum belki de sonsuza kadar uçup gitmiş olacaktı. Ona yazamayacaktım. Çünkü Felicia'nın nerede kalacağını, ne kadar kalacağını bilmiyordu. Belki ona birini gönderebilirdim ama böyle bir şey düşünmemiştik bile. Birlikte olduğumuz sürece bir sürü şeyden, özellikle dayısına söz etmiştik. Ömür boyu bir arada olacakmışız gibi. Sonra vedalaşmayı zorlaştırmamak için birkaç saniye içinde ayrılmıştık. Aklıma geldikçe kuduruyordum. Yine de bir şey belli etmemeye çalıştım. Sonra aniden bir konuşmanın ortalık yerinde ayağa kalktım. Benimle konuşana, sonra da babama birkaç özür sözcüğü geveledim. Neredeyse koşarak dışarı çıktım. Bir taksiye atladım. Çırtındaki Palmir Oteli'ne dedim. Yolda şoförün sözlerine düşünmeden yanıt verirken Clara'ya bu ani gelişim hakkında ne diyeceğimi düşünüyordum. Otelde uşak onu çağırmak üzere gittiğinde söyleyeceklerimin provasını yapmaktaydım. Biraz kaygılı aşağı indiğinde bana yazmaya söz ver demeyi unutmuşum diyebildim. İtiraf edeyim pek aptalcaydı. Ama ne yapalım, bu koşullarda ne kadar aptal olursa o denli duygulandırıcı olunuyor. Clara kendisine çok vahim bir haber veriyormuşum gibi karşılığını çatarak ve başını sallayarak beni dinledi. Sonra sağa sola baktı ve dudaklarıma kuş gagalaması kadar kaçamak bir öpücük kondurdu. Şaşkınlığım geçince koşarak merdivenlerden çıktı. Ben de eve döndüm. Tanrım, gökyüzü o gün ne kadar maviydi. 2 ay sonra bana yazdı. 7-8 sayfalık bir mektuptu ama yine de düş kırıklığına uğramıştım. Hayır, tam anlamıyla düş kırıklığı değil. Diyelim ki tatmin olmamıştım. Nedenini biliyordum. O öpücük olmamış gibi davranıyordu. Daha da kötüsü, bahçede dolaşırken bana sen dediği halde mektubunda Du bist yerine Sie sind diyordu. Bir adım geri. Evet ya, Almanca yazıyordu. Oysa Lyon'la karşılaştığımızdan beri Fransızca konuşmaktaydık. Ara sıra yanlış yapsa da düzgün konuşuyordu. Ama iş yazmaya gelince Chateaubriand yerine Goethe'yi tercih ediyordu. O öpücükten pişmanmış gibi bana siz diyordu. Kişisel hiçbir şey yazmamıştı. İkimiz hakkında da hiçbir şey. Yine dayısından söz ediyor, ona uygun bir ev bulmanın zorluğunu anlatıyordu. Dayısı birazdaki evin eşini bulacağını mı sanıyordu yoksa? Ona alelacele yapılmış bir binanın giriş katında iki odalı, mutfağı salonun içinde olan bir ev göstermişlerdi. Üstelik Hayfa'nın Yahudiler ile Araplar arasında gerginliğin çok yüksek olduğu ve hemen her gün bir çatışmaya ya da cinayete rastlanan semtinde. Clara bu derece şiddet beklemiyordu. Mektubun 2-3 yerinde çözülmesi gereken trajik bir anlaşmazlık diyordu. Nazizmin bozguna uğramasının ertesinde Hitler'in nefret ettiği iki halkın her biri haklı olduğunu ve kendine haksızlık yapıldığını düşünerek birbirini öldürecek duruma gelmesini düşüncede bile kabul edemiyordu. Yahudiler bir halkın görebileceği en büyük zulmü yok edilme girişimini gördükleri için haksızlığa uğradıklarını düşünüyorlardı. Ve böyle bir şeyin bir daha olmaması için ne varsa harekete geçirmeye hazırdılar. Araplar da kötülüğün kendi sırtlarından onarıldığını, oysa Avrupa'da işlenen cinayetlerde en ufak bir sorumlulukları olmadıkları halde haksızlığa uğradıklarını düşünüyorlardı. Clara mektubunda hiçbir yan tutmadan durumu sakince yorumluyordu. Oysa Yahudiler ile Araplar arasındaki düşmanlık başını alıp gitmişti. Zaten o da bunu incelemekle yetinmiyordu. Harekete geçmişti. Savaştaki gibi direnmekteydi. Ama bu kez direndiği savaşın kendisiydi. Bu mektubun benim düş kırıklığına uğrattığını söyledimse, bir aşk mektubu bekledim. En azından doğmaktan ilişkimiz hakkında bir şeyler söyleyeceğini sandığım için de. Oysa elimdeki bir silah arkadaşından gelen bir mektuptu. Clara çevresindeki savaştan derinlemesine etkilenmiş görünüyordu. Ve bütün gücüyle onu alt etmek için çabalayacağını söylüyordu. Ayrıca büyük bir resmiyetle Paşa Komitesi'ne gidildiğini belirtiyordu. Palestine Arap ve Jewish United Workers, Filistin Arap ve Yahudi İşçiler Birliği, baş harflerinden oluşan Paşa'nın amaçlarından uzun uzadıya söz ediyordu. Kuşkusuz hepsi çok iyi niyetliydi. Çok az sayıda olmalarına karşın asla hayatiyet gösteren bir örgüt olmadı. Tarihin akışını değiştirmeyi umuyorlardı. Bunlara ben de inanıyor muydum? Bugünkünden az. 30 yıllık bir savaştan sonra Yiğit Paşa Komitesi'nin var olduğunu düşünmek bile insanı güldürüyor. Bazıları alay ederek gülüyor, bense sevecenlikle. O tarihte böyle değildim. O tarihteki düşünüş biçimime dönecek olursam, ki bu pek kolay bir iş değil, sanırım Clara ve arkadaşlarımın projesini alkışlamıştım. Çünkü ideallerim uygundu, sadece Clara'dan geldiği için değil. Adından da anlaşılacağı gibi komite tam anlamıyla solcuydu. Ne yaparsanız, o tarihte ırk ve din düşmanlığa karşı gelmek isteyenlerin, işçiler birleşiniz demekten başka çareleri yoktu. Bu bizleri pek uzağa götürmedi ama birbirinizi öldürmeyin demenin başka bir biçimiydi. Clara'ya ve mektubuna dönelim. Hemen yanıtlamıştım. Aynı gün ya da ertesi günü. Fransızca ona sen dedim. Aynı şeyi yapacağı ümidiyle. Başka bir samimiyet belirtisi yoktu. Birkaç haftada neler yaptığımı anlatarak onun gibi davrandım. Yani konferanslara katılıp kendi savaşımı anlatıyordum. Daha önce söyleyemedim ama bu konferanslar yaptığım tek işti. Bu sayede bütün ülkede tanınmış biri oldum. Bu iş beklenmedik bir aksilik yüzünden tesadüfen başladı. Evimizin yanında bir spor ve kültür derneği vardı ve babamı tanıyan yöneticileri değerli direnişçi onuruna bir şenlik düzenlemek istemişlerdi. Bir salon tutmuşlar, masrafa girmişlerdi. Belirlenen tarihten bir hafta önce büyükannem ölmüştü. Şenlik de suya düştü. Ne dans, ne kotyon. Ancak her şeyi iptal edecekleri yerde dereden tepeden konuşurcasına benim savaşımı anlatmamı, bir takım fıkralar anlatmamı ve sorulan sorulara yanıt vermemi istediler. Yaz süresince böyle bir şey yapmama engel yoktu. Dans pistine sıra sıra sandalyeler konulmuştu. Benim içinde küçük bir masa, üzerinde de bir bardak su. Hiçbir hazırlığım yoktu. Birkaç anı anlatmaya başladım. Aklıma ne geliyorsa, basit sözcüklerle ve bir sır verircesine. Söylenilere alışık insanlar şaşırmışlardı. Suskunluklarından, nefes alışlarından, iç çekmelerinden, bazen de onaylama ya da şaşkınlık anlamına gelen seslerinden kalabalık ile aramda bir akımın varlığını hissettim. Aynı akşam konuşmak için 3 çağrı daha aldım. Ertesi haftalar başkentin çeşitli semtlerinde, tüm kıyı kentlerinde ve bazı dağ köylerinde konuşmak için onlarca çağrı geldi. İnsanlar her yerde 2-3 saat boyunca dikkatleri dağılmadan beni dinliyorlardı. Ben de o güne kadar tanımadığım bir zevk duyuyordum. Onlar kendinden geçmiş, onları kendinden geçiren ben de mest olmuş durumdaydık. Vaktime hiç acımıyordum. Babama gelince benim için beslediği hayaller düşünülürse o toplantılarda bana hangi gözle baktığını söylemeye gerek yok. İşin yeni olan yönü, benim de lider yazgısına sahip olduğuma inanmaya başlamamdı. Denizdeki serüvenim, izinden giderken, bu yeni deneyin bende ilk defa babam ile numarım, hakkımdaki önsizlerinin doğru olabileceği düşüncesini yarattı. Belki de her şeye rağmen, yazgının ördüğü bir geleceğe sahiptim. Belki diyorum, çünkü bu düşünceye sahip olsam da direnmiyor değildim. Dün söylemiştim, ya da evvelki gün müydü? Savaştan sonra tahsilime devam etmek istemedim. Belki de bu bir çeşit gevşeme içinde olduğumdandı. Evet, işler herhalde böyle başladı. Artık yoluma hiçbir engel çıkmayacağı duygusuna sahiptim. Engel yokmuşçasına yürümem yeterliydi. Düşüş işte böyle başlar. Sırlarım biraz hızlı gittim. Düşüşe henüz geçmemiştim. Henüz bütün kanatlarıma sahiptim. Bütün keyfim kaçmış değildi. Bir gün bir Sam sinemasındaki konferanslarımdan birinde salonun tabibinde birinin Clara gibi baktığını görür gibi oldum. Geleceğini bildirmemişti. Yerimde duramıyordum. Bir aşk için mutluluk budur işte. Bir konferansçı için de felaket budur. Benim konuştuğum gibi konuşmak, bir aktörün sahnede kendini vermesi gibi dikkatini yoğunlaştırmaya gerektiriyordu. O gün onu gördüğüm andan itibaren aklım başımdan gitti. Çok fazla soru, çok fazla sabırsızlık, kısa kesip sonunu getirmiştim. Sonra dinleyicilerden beni affetmelerini, sorulara cevap veremeyeceğimi söyledim. Toplantıyı yöneten, döneceğime söz verdikten sonra aile işleri diye bir açıklama yaptı. Yarım saat sonra evde, salonda oturuyorduk. Önce Clara'yı babama tanıştırdım. Babam onunla birkaç kelime konuşmuş, kibarca çekilmişti. Clara bir projeyle gelmişti. Komitesinin çıkardığı gazetenin ilk sayısı için işgal görmüş ülkelerde Nazilere karşı savaşmış Arap ve Yahudi direnişçilerinin öykülerini yayınlamayı düşünüyordu. Amaç açıktı. Her iki tarafı aynı safta olduklarına, ortak gelecekler için mücadeleye inandırmak. Bu açıdan benim tanıklığımın önemi olabilirdi. Salonda en dik koltuğa oturmuştu. Bir başkasına oturmasını önerdimse de yazmak için o koltuğun daha iyi olduğunu söyledi. Sonra bir not defteri çıkartıp dizlerine koydu. Uzun, plise bir eteği vardı. Yeşil siyah ekose bir etek ve beyaz bir bluz. Bir okulluya benziyordu. Fransa'ya gelişimden ülkeye dönüşüme kadar süren serüvenini anlatmamı istiyordu. Haftalardan biri giderek artan bir kalabalığa aynı hikayeyi anlatan benim gibi biri için bu çok basit bir işti. Oysa sessiz duruyor, nereden başlayacağımı bilemiyordum. Sessizlik uzayınca işini kolaylaştırmak istedi. Dolu bir salonda hayatını hiç bilmeyen insanların karşısında olduğunu farz et ve başla, dedi. Tamam başlayacağım. Ama böyle ikimiz bir salonda sen o döneme ait bunca şey bilirken kolay iş değil. Artık deneyeceğim. Kendimi toparlamama izin ver. Yine uzun bir sessizlik. Clara bana bir söz vermeni istiyorum. Ne anlatırsam anlatayım, bitti demeden sözümü kesme ve bana hiç bakma. Söz. Çocukluklarıma gülümsüyordu. Şaşkın. Belki de duygulanmış. Yeniden sessizlik. Sonra bugüne kadar unutamadığım şu sözler ağzımdan döküldü. Son karşılaşmamızdan sonra çok düşündüm ve şimdi sana aşık olduğuma kesinlikle eminim. Sen hayatımın kadınısın, bir başkası olmayacak. Burada olduğum kadar seni bütün varlığımla seviyorum. Aynı şeyleri hissetmiyorsan ısrar etmem. Bu öyle güçlü ve aynı bir duygu ki seni esir almalıdır. Bu zamanla alışılan bir eğilim değil. Onun için böyle bir duygun yoksa bir dakika sonra başka şeylerden konuşuruz ve seni bir daha rahatsız etmem. Ama şansıma bir şeyler hissediyorsan o zaman dünyanın en mutlu insanıyım ve sana Clara, karım olmak ister misin? Seni son nefesime kadar seveceğim, derim. Sözümü kesecek korkusu, sözcükler ağzında dolanacak korkusu ile her şeyi bir anda söyleyiverdim. Bir kez olsun ona bakmadım. Sustuğum vakitte ona bakmadım. Gözlerinde kayıtsızlığa ya da acımaya benzer bir şeyler görmekten korkuyordum. Hatta şaşırmasından da korkuyordum. Çünkü göstereceği her türlü şaşkınlık belirtisi aynı niyette olmadığımızı anlatırdı. Ve bundan sonra söyleyeceği her şeyi sadece terbiye ve acıma gereği olurdu. Bu yüzden ona bakamıyordum. Gözlerim gibi kulaklarımı da kaçırmak istiyordum. Çünkü bakışları kadar sözlerinden de korkuyordum. Sesindeki tondan, kayıtsızlığından, acımasından. Sadece nefes alışına kulak vermiştim. Bir soluk, sıcacık. Evet. Evet demişti. En güzel, en sade yanıttı ve en az beklediğimdi. Çarpışık bir takım şeyler söyleyerek bu koşullarda pek olası bulmadığını söyleyebilirdi. Onu hemen durdurur, sözünü etmeyelim derdim. Her şeye rağmen arkadaş kuracağımıza söz verdirtirse, tabii derdim. Ama bir kere daha adını bile duymak istemezdim. Aksine kendisinin de aynı şeyleri daha ilk karşılaşmamıza duyduğunu söyleyebilir. Ben de ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilmezdim. Ama bu yalın evet, bu kuru evet beni soluksuz bırakmıştı. Neredeyse ona, neye evet diye soracaktım. Çünkü sadece evet duydum, evet bilgi edindim, evet düşüneceğim diyebilirdi. Ona endişeyle, kuşkuyla baktım. Bu gerçek evet idi. Bu en saf evetti. Yaşlı gözler ve sevilen bir kadının gülümsemesiyle. Cuma akşamı. Şu anda isyandan ayrıldım. Rastgele bir bahaneyle iptal etmem gereken bir randevu. Ortadan yok olmam gerektiğini hissediyordum. Gözlerinde canlandırdığı o anıyla onu baş başa bırakmak. O saniyeyi uzatmasına, söylenenleri tekrar duymasına, sevdiği kadının yüzünü görmeye devam etmesine olanak tanımak. Gerisi çabuk gelir. Kapıyı minnetle açtı ve asansöre kadar dar, sarı koridorun halısının üstünde benimle birkaç adım attı. Akşama doğru döndüğümde sevinci henüz yok olmamıştı. Bana nerede kalmıştık diye sorması işin ucunu kaçırdığı için değil ama sanırım benim evet demişti diye tekrar etmemi duymak içindi. Bunlar önceki üç görüşmemizde de yaptığım gibi dolma kaleminin kapağını açmış yeni bir deftere başlamıştım. birinci sayfaya Cuma akşamı diye yazmıştım. Oysa o sanki söyleyeceğine zorlanır gibiydi. Hemen yazmamanızı isteyebilir miyim? Dolma kalemimi kapattım. Bekledim, bekledim. Sesi sanki uzaktan geliyordu. Clara ve ben yapıştık. Bu itirafta bulunurken kızardığını bahse girerim. Ben de gözlerimi indirdim. Böyle açılmak ağrına gidiyordu. Zaten bu çabadan sonra başka bir şey söylemeden odayı arşınlamaya başladı. Sonra iç dünyasında hoş bir gezintiden dönmüş ve aniden orada olduğunu fark etmiş gibi. İşte diye bir işaret yaptı. Sanırım bu özel faslı kapatmıştı. Defterimin sayfalarını alışık olduğum biçimde düzelttim ve anlattıklarını yazmaya hazırlandım. Ama duruverdim. Gözlerim ışıldamasından kafasındaki gezintiyi henüz tamamlamadığını anladım. Dolma kalemimi tekrar kapattım ve ceketimin iç cebine yerleştirdim. Defteri kapatıp kollarımı kavuşturdum. Gülümsedi, yakasını kaldırdı. Gözlerimi ona diktim. Hayatının bu faslını anlatmak sanırım onu gençleştirmiş, coşturmuş, biraz da becerikli kılmıştı. Bana itiraf ettiklerini ona ihanet etmeden nasıl nakledecektim? Yo hayır, doğu terbiyesine uymayan tek şey söylememişti. Yine de onun yanında yazmadığım sözleri ağzından söylettiysem kendimi affetmem. Sahneyi büyük çizgileriyle çizersem kendime daha az kızarım. İlk gelişinde olduğu gibi yine Palmer Oteli'ne inmiş olan Clara'yı görmeye gitmiş ve dudaklarına öpücük kondurduğu yere gelmişler. Bu kez de ortalıkta kimsecikler yokmuş. İşte o zaman isyan Clara'nın öpücüğüne cevap vermiş. Aynını bir kuş gagalaması kadar hafif. Sonra da merdivenlere çıkmak üzere birbirlerinin parmaklarını tutmuşlar. Bakışları birbirlerinden kopmaz olmuş. Üçüncü kattaki odanın geniş bir penceresi varmış. Solunda rıhtım binaları, sağında deniz. Clara pencereyi açmış. Kentin gürültüsüyle birlikte ılık bir rüzgar dalmış odaya. Nemli eller birbirine güç vermiş. Gözleri sevinçten ve utançtan kapanmış. O konuşurken not tutmadığım için onu izleyebiliyordum. İnce uzun olduğunu fark etmiştim ama bu kez gözüme gerilerek uzatılmış gibi gelmişti. Evet, tamamıyla gerilmiş, bacakları, kolları, tüm bedeni ve özellikle boynu küçük kafasına oranla görülmemiş biçimde uzamış gibiydi. Belki de bu yüzden kafasını hep yana eğiyordu. Eskiden tarih kitabındaki fotoğrafta olduğu gibi şimdi karşımda da eğikti. O ise bakışlarımı aldırmadan sevgilisi kolunda yoluna devam ediyordu. Akşam olunca St. George Körfezi'ne doğru kordonda yürümeye çıktık ve evliliğimizi konuştuk. Evet, hemen o akşam. Neyi bekleyecektik ki? Mutluluk avuçlarımızın arasında sert bir ip gibi kayıyordu. Yakalamak için ellerimizi kapatıp sıkıca tutmamız gerekiyordu. Bundan sonraki karşılaşmalarımızı artık rastlantıya bırakamazdık. Gelecekteki tek saniyeyi birlikte yaşamaya niyetliydik. Sonsuza dek. Engel varsa kaldırılacaktı. Bize göre baş edemeyeceğimiz şey yoktu. Alınacak birkaç karar, yapılacak birkaç tercih. İşte o kadar. Önce nasıl bir evlilik? Beyrut'ta medeni nikah yoktu. Oysa dinli nikah istemiyorduk. Birleşmek için yalan söylemeye niyetimiz yoktu. Ne onun ne de benim çevremizdeki dinler hakkında fazla bilgimiz yoktu. Ne diyebilir gibi davranacaktık. Her iki olasılık çözümden çok sorun yaratıyordu. Benim için çok daha iyi bir fikir vardı. Kabazan Jax. Clara dehşet içinde. Sahte iyilik nerede yerimi isteyeceksin diye sordu. Onu yanıltmıştım. Jax, barış döneminde Paris'in küçük görevlerinden birinde belediye başkanıydı. Bir kere bundan söz etmişti. O da savaş bittikten sonra. Tekrar eski görevine dönmeyi düşünüyordu. Bizi bilmeden tanıştıran ondan başka kim nikahımızı kıyabilirdi? O gece Lyon'da her ikimiz de ondan başkasını beklemiyorduk ki. Çabucak karar verdik. Fransa'ya nikahların en serbesti için yalnız gidecek, sonra dönüp yakınlarımızla olayı kutlayacaktık. Tasarımızı babama anlattığımda hiç duraksamadı. Zeki, güzel, sevecen ve devrimci. Daha ne isteyebilirim? Çok sevinçliydi. Daha ilk saniyesinden itibaren Clara'yı benimsemişti. Clara ise eğlenceli, gür sesli, hassas bir babaya sahip olmuştu. Ona tapıyordu. Geriye Stefan'dayı kalmıştı. Clara'nın tepki vereceğinden emin değildi. Sırf saygısından dolayı onayını almak istiyordu ama hayır diyecek olursa dayısını dikkate almamaya kararlıydı. Birkaç haftalığına her birimiz hazırlıklarımızı tamamlayıp yakınlarımıza haber vermek, gerekli belgeleri toplamak için ayrılmıştık. Sonra Paris'te, şu gün, şu yerde, şu saatte, yani 20 Haziran, öğle, Horloge Rıhtımı'nda buluşacaktık. Neden Horloge Rıhtımı? Çünkü Lyon'daki atölyede çalışırken bir arkadaş bana savaş öncesinden bir hikaye anlatmıştı. Hikayede iki sevgili Horloge Rıhtımı'nda iki kule arasında buluşuyordu. Arkadaş bir kent planı açıp Seine kıyısındaki yeri göstermişti. Aklımda kalmış, belki Uğur'dur dedim, buluşacağımız yeri seçmem gerektiğini aklıma gelen yer orası oldu. Paris'te her şey öngörüldüğü gibi geçti, hatta daha da iyi. Clara ile ben kulelerin yanına hemen hemen aynı anda vardık. O rıhtımın bir yanından, ben de öte yanından. Kalpazan Jax, eski görevine dönmüş olduğu halde onu böyle çağırmaktan vazgeçemiyordum. Tanıklarla ilişki kurup getirtmişti. benim tanığım Bertrand, Clarence'in Lyon'daki ev sahibimiz Daniel olacaktı. Belediye binası o kadar kalabalık ve sessizdi ki yeraltı dünyasına dönmüş gibiydik. Bu arkadaşlarımın hoşuna gitmişti. Her hareketin bir anlamı olduğu o eski günleri hatırlarken yürekleri sızlamıştı. Örneğin tanınmadan sokakta yürümek her seferinde yenilen bir maceraydı. Oysa şimdi tanımadan sokakta yürümek üzüntü konusu. 4 yıl boyunca baharatlı yemekler yemişken şimdi Paris yemeğinden nasıl zevk alınır? O dönemde benim böyle üzüntülerim yoktu. Direniş örgütünün büyük isimlerinden biri değildim. Olsa olsa bir isimciktim. Dolayısıyla düşten gerçeğe geçişteki yuvarlanmayı hissetmiş değildim. Yer altından çıkar çıkmaz herkesin herkes tanıdığı ülkeme dönmüştüm. Sonra Clara vardı. Birleşmemiz savaş sayesinde olmuşsa da onunla barışta yaşamak istiyordum. Geçmiş özlem benim için sadece bir saygı ifadesiydi. Sevdiğim, tattığım ise gelecekti. Birlikte geçeceğimiz yılların geleceği, özellikle yakın günlerin geleceği. Artık adımı taşıyan insan ile atacağımız o ilk adımlar. İlk kez birlikte yapacağımız bütün o işler. Sevgililerin birbirlerine verdikleri söz ve tutulan söz. Daha önce görmüştüm, daha önce yapmıştım, daha önce gerçekleştirmiştim duygusu ile Clara'yı öpmedim hiç. Hatta elini bile tutmadım. Daha önce sevmiştim duygusuyla da. Aşk elde edilmemiş olarak kalabilir. Heyecan da öyle. Aylar da geçse, yıllar da geçse. Hayat bu kalacak kadar uzun değil. Fransa'dan dönüşümüzde babam, kitaplar malikanesinin o güne kadar görmediği bir davet verdi. Gitmeden önce delilikler yapmaması için yalvarmıştım. Sadece bu zevki benden esirgeme demişti. Ben de ses çıkartamamıştım. Korktuğum bütün delilikleri yaptı. 2 orkestra tuttu. Biri doğu, diğeri batı müziği çalacaktı. Yüzlerce insan çağırdı. Yemek odasının kapısından geçebilmek için yere kadar indirmek zorunda kalınan muazzam bir pasta ısmarladı. Işıklandırmadaki zenginliği, yiyeceklerdeki bolluğu anlatmaya utanırım. Ömür boyu sonradan görmeleri söyleyip durmuş olan babam, sonradan görme biri gibi davranmıştı. Ama işte mutluydu, Clara da mutluydu. Başka ne isteyebilirdim? Ya ben mutlu değil miydim? Suat asar görünmek istemiyordum ama şatafata ilgisizdim. Kutlanan olaydan dolayı mutluydum. Ara sıra Clara'nın elini tuttuğum için mutluydum. Onunla bakıştığım, güldüğünü duyduğum ve gece bitince başını gelip omzuma dayayacağını söylediği için mutluydum. Uzun süredir görmediğim, insanları gördüğüm için de mutluydum. Bunların da başında Mısır'dan o güne kadar görmediğim kocasıyla gelen ablam vardı. Tabii bir de Stefan dayı vardı. Babam ona yazmış, sonra da bir araba gönderip aldırtmıştı. Hayfa ile Beyrut arası 150 kilometreydi ve o tarihte aradaki molalar ile 4 saat sürüyordu. Stefan dayı erken gelmişti, öğle üzeri. Kalabalık gelmeden tanışma olanağı bulmuştuk. Bu karşılaşmadan korkuyor muydum? Tam anlamıyla değil.